Pavlus İsa'nın Tanrı olduğunu iddia etti mi?
İsa'nın Tanrı olduğu iddiası İsa'nın ölümünden sonra ortaya çıkmıştır. Bunu bir kere öncelikle net olarak ifade edelim. Tabii Pavlus'un kendisi de Pavlus'un kendisinin ortaya çıkışı da tarihsel süreç itibariyle, kronoloji itibariyle baktığımızda İsa'nın ölümünden sonradır. Pavlus yaşamı sırasında İsa'yı tanımaz. İsa'yla görüşmemiştir. Bunlar kendi ifadeleri. Yaşamı sırasında hiçbir zaman İsa'nın derslerine katılmamıştır. İsa'nın havariler arasında bulunmamıştır. İsa'nın öğretilerini kendi kulaklarıyla duymamıştır, dinlememiştir. Yaşamı sırasında, İsa'nın yaşamı sırasında. Onun ölümünden sonra onun havarisi olduğu iddiasıyla ortaya çıkıp cemaati şekillendirme teşebbüsünde bulunuyor. Biz Pavlus'un mektuplarına baktığımızda şunu net olarak ifade edebiliriz. İsa orada salt Yahudi bir peygamber figürü değildir. Yani Pavlus'un tasavvurundaki İsa, Mesih, ki o İsa'dan ziyade Mesih kavramı üzerinde durur. Salt bir şey değildir. Yani Yahudi bağlamında ifade ettiği gibi bir şey değildir. Mesih figürü değildir. O İsa'ya ait öğretileri yeniden şekillendirmiştir. İsa'ya ait öğretileri yeniden şekillendirme teşebbüsünde bulunmuştur Pavlus. Ve İsa'ya atfettiği kristolojik tabirler üzerinden bunu yapmaya çalışmıştır. Mesela burada en önemli olgulardan bir tanesi Mesih figürüdür. Mesih aslında Yahudilerin kralı anlamını taşıyor. Yahudi kültür bağlamı açısından baktığınızda Mesih tabiri. Fakat o İsa'nın krallığının işte dünyevi değil göksel olduğu iddiasında bulunmuştur. Aslında bu bir önceki videoyla da ilgili bir şey. Yani Mesih kavramının içeriğine yönelik bir anlam değişikliği Pavlus'un temel hedeflerinden bir tanesiydi. Ve burada İsa'ya atfettiği bir takım kristolojik unvanlar ki bunlardan en önemlisi bana göre Kyrios ifadesidir. Ho Kyrios veya hitap anlamında Kyrie. Yani bunu... Neden özellikle ön plan alıyorum? Çünkü Yeni Ahit'in ve özellikle İncil'lerin bugün Türkçe tercümelerinde mesela Petrus İsa'ya gelir, Ya Rab der, Ya Rab. Veya işte etrafındaki insanlar İsa'ya gelirler, Rabbimiz derler, Rab derler. Hayır arkadaşlar, bu yanlış tercümedir. Bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü birileri, yani Yeni Ahit'i Türkçe okuyanlar şu algıya kapılabilirler. Efendim bakın Yeni Ahit metinlerinde veya işte İncil'lerde İsa'ya Rab diye hitap ediliyor. Hayır. Orada geçen tabir Kyrios. Kyrios tabirinin milattan önce 3000'lere kadar dayanan bir geçmişi var. Ben bu tabir üzerine bir makale yazmıştım. Bu tabirin biz Türkiye'de yaşadığımıza göre ve bu coğrafyadaki insanların birçoğu da Müslüman olduklarına ve Müslüman bir algıya sahip olduklarına göre Rab tabirinin anlamını hepimiz biliyoruz. Rab tabiri değil mi? Kur'an'da 962 yerde geçiyormuş Allah kavramının karşılığı olarak birkaç istisnasıyla birlikte. Yani Rab dediğimiz şey bizim Müslümanların zihninde Allah kavramının karşılığına tekabül ediyor. O halde İsa'ya yaşamı sırasında Tanrı mı deniliyordu, Allah mı deniliyordu? İsa kendini bu şekilde mi tanımlıyordu? Ya da etrafındaki insanlar İsa'yı bu şekilde mi tanımlıyordu? Bu çok temel ve kaçınılmaz bir sorudur karşı karşıya kalacağımız. Yeni Ahit metinlerine bakıldığında birçok kişi bu soruya evet diyebilir Türkçe metinlerine. Fakat aslında Yunanca metinlerde orada geçen tabir Kyrios'tur ve bu tabir birçok defa yanlış şekilde Türkçe'ye Rab diye çevriliyor. Halbuki cümlelerin bağlamına bakıldığınızda orada aslında İsa'nın beşeri bir otorite olarak, bir güç ve nüfuz sahibi insan olarak statüsü vurgulanmaya çalışılıyor. Yani özellikle Yahudi şeriatı konusunda onun otoritesi bu tabir üzerinden vurgulanmaya çalışılıyor. Fakat Pavlus'un teolojisinde ve Pavlus'un mektuplarında Kyrios tabiri birazcık muhteviyatı farklı bir bağlamda kullanılmıştır. İsa'nın salt beşer boyuttan daha üstün bir statüde şey yapıldığını biz görüyoruz. Burada tabii asli günah doktrininden biraz bahsetmek lazım. Arkadaşlar Pavlus'un teolojik doktrini şudur. Pavlus Adem'in cennetten kovulmasına sebep olan günahın insanlığın ortak günahına dönüştüğü kanaatini gündeme getirdi. Adem cennetten bir günah yüzünden işte yasak meyveyi yemesi yüzünden kovuldu. Fakat Adem nesilleri yani sonraki nesiller bu günahı hep doğdukları andan itibaren üstlenerek şeye geldiler, dünyaya geldiler. Pavlus teolojisine göre, asli günah doktrinine göre. Yeni doğan çocuklar bu sebeple işte vaftiz edilmelerinin sebebi aslında biraz budur. O günahtan ilk şeyde kurtulmaları. Ve Tanrı'yla insanlar, insanlık ailesi bu yüzden küskün kaldılar binlerce yıl boyunca. Şeriatın Musa vasıtasıyla insanlığa gönderilmesinin arka planında yatan gerçek de buydu. Yani bu perspektiften bakıldığında şeriat, Musa şeriatı, Musa yasası, nomos, insanlığın cezalandırılması amacıyla Tanrı tarafından gönderilmişti. Günaha karşılık olmak üzere. Fakat Tanrı çok bağışlayıcıydı, merhametliydi ve insanlıkla, insanlık ailesiyle yeniden barışmak istiyordu. Bu barışmanın sağlanabilmesi için bir kurbana, bir kefarete ihtiyaç vardı. Mesela Fısıh diye bir bayram var Yahudiler arasında. Pesah, Fısıh. Yahudiler işte Kudüs'te bir kurban keserler ve bir yıllık günahlarına kefaret olmak üzere o kurbanı şey yaparlardı. Ama günah bütün insanlık ailesini kapsayan bir büyüklükteyse nasıl bir kurban bu günaha kefaret teşkil edebilir? Bu kurban beşer üstü olmalı. Bu kurban bütün insanlık ailesini günahtan kurtarabilecek, asli günahtan kurtarabilecek bir potansiyele sahip olmalı. Kim olabilir? Tanrı'nın oğlu olabilir. Kim olabilir? Beşer üstü bir varlık olabilir. Tanrı katından insanlık ailesiyle Tanrı'nın barışmasını tesis edebilmek üzere gönderilmiş bir varlık olabilir. Bir bakireden doğmuş, bizler gibi ete kemiğe bürünmüş, insanlar arasında tam bir insan olarak, tam bir insan silüetinde yaşamış, çarmıha gerilerek öldürülmüş ve dirilerek göğe yükselmiş bir varlık. Yani Pavlus tasavvurundaki Mesih. Bakın bu perspektiften bakıldığında Mesih'in ölümü sıradan bir ölüm değildir. Mesih, yani Tanrı'nın oğlu olan Mesih, yani Rab olan Mesih, insanlık ailesini Adem'den beri üstlenmiş olduğu günahın kefaretini ödemek üzere kendi bedenini ve kanını feda etmek suretiyle ölmüş ve insanlığı bu sayede günahtan kurtarmıştır. Hristiyanlığın temeli budur arkadaşlar. Hristiyanlığın temeli İsa'nın öğretileri değil. Bakın ben bunu bir bilim insanı olarak söylüyorum. Ben burada bir Müslüman sıfatıyla konuşmuyorum. Hristiyanlık tarihinin erken dönemine bakıldığında İsa'nın sözlerinin, İsa'nın gündeme getirdiği dini söylemlerin bir değeri mutlaka vardır. Ancak bizim kilise doktrini dediğimiz doktrinin temeli burasıdır. Nedir? İsa'nın ölümü ve dirilişi meselesi. Çarmıh üzerinde ölümü ve dirilişi meselesi. Neden? Çünkü Pavlus teolojisi buna esas alır. Çünkü Pavlus teolojisi asli günah doktrinine esas alır. Çünkü Pavlus teolojisi asli günahla birlikte insanlığın Tanrı ile küstüğünü, Mesih'in ölümünün, Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümünün insanlığı bu günahtan kurtardı faraziyesini esas alır. Dolayısıyla Pavlus'a göre iman, İsa'ya ya da Mesih'e iman budur. Yani ne? Mesih'in çarmıh üzerinde öldüğüne, ardından dirildiğine ve göğe yükseldiğine, insanlık ailesinin bu sayede asli günahtan aklandığına iman etmektir. Siz eğer buna iman ediyorsanız Hristiyansınız. Siz eğer buna iman ediyorsanız kilisenin bir mensubusunuz. İsa'nın yaşamı sırasında şurada söylediği bir söz, burada gündeme getirdiği bir program, burada dile getirdiği bir ifade, bunlar önemli olabilir ama birinci derecede önemli değil. Birinci derecede önemli olan İsa'nın ölümüne ve dirilişine dair faraziye ve buna Pavlus'un yüklediği anlamdır, tefsirdir. İsa niçin ölmüştür? Mesih niçin ölmüştür? İnsanlığı asli günahtan aklayabilmek için. Kendi bedenini ve kanını şey yapmıştır. Feda etmiştir. Yani tıpkı Yahudilerin bir yıllık günahlarına kefaret olmak üzere bir kurban bağışlamaları gibi. Zaten bu yüzden mesela Yuhanna İncili ve sadece Yuhanna İncili İsa'yı fısıh kuzusu olarak tanımlar, tabir eder. Tabii burada biz bu doktrin bağlamında Pavlus'un gündeme getirdiği bir takım kristolojik tanımlama biçimlerine sahibiz. İşte Kyrios ifadesi, yani Rab diye tercüme edilen bazen ya da Efendi diye kullanılan ifade bunlardan bir tanesi. Tanrı oğlu ifadesi bunlardan bir tanesi. Mesih ifadesine Pavlus'un yüklediği anlam bağlamında konuşuyorum. Mesih ifadesi bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla Pavlus İsa'yı salt bir beşer olarak ele almamış, beşer üstü bir pozisyonda ve muhtemelen en önemli altı çizilmesi gereken nokta bu, bir arabulucu olarak, belki bir şefaatçi olarak, Tanrı ve insanlık arasında barışmayı yeniden tesis eden bir aracı olarak tasavvur etmiştir. Pavlus İsa'yı ya da Mesih'i doğrudan Tanrı olarak tanımlamaz ya da Tanrılığın bir parçası olarak, bu tartışılabilir ama belki tanımlamaz. Ancak onu salt bir beşer olarak da görmez. Onu beşerlikle Tanrılık arasında bir statüye yükseltir. Pavlus'un bu tanımlayış biçimi, bana sorarsanız, pagan dünyada İsa ve Pavlus çağından önce de bilinen kurtarıcı Tanrı motifleriyle şeydir. İsa'nın bu şekilde paraleldir. İsa'nın bu şekilde tanımlanması pagan zihinlerde İsa'nın daha kolay kabul edilmesi sonucunu da vermesi açısından ayrıca önemlidir. Pagan dünyayla Yahudi dünyasını bu tarzda bir Mesih tanımlaması üzerinden birleştirebilecek, bir ortak payda yaratabilecek bir şey öğe olması anlamında da önem taşımaktadır. Yani Pavlus teolojisinin İsa tanımlaması salt beşer değil ama doğrudan Tanrı da değil. Sorunuzu da bu şekilde cevaplamış olalım.